Ayrım 42, sayfa 480. Harry ellerinin arkadan bağlandığını düşündü. Yanakları ağzına bir çorap ya da bez sokulmuş gibi şişkin duruyordu. Bacakları açık bir halde dev bir kardan adamın omuzlarında oturuyordu. Çıplak bacakları kardan adamın göğsünde kenetlenmişti ve gerilen kasların titrediği görülüyordu. Düşmemeliydi, düşemezdi de zaten. Boynunun etrafında eli kuvalide olduğu gibi cansız bir tel değil, kullananlara özgüven, aşkta ise şans ile uzun ve mutlu bir ömür vaat eden eski bir diş macunu reklamının saçma bir taklidine benzer parlak ve beyaz bir halka vardı. Elektrikli ilmeği silah sapına tutturulmuş bir tel, Rakel'in tepesindeki tavandan sarkan kancaya çıkıyordu. Tel odanın diğer ucuna kapıya uzanıyordu, kapı koluna. Kalın bir tel değildi ama Harry kolu bastırmaya başladığında hissettiği o direnci açıklayacak kadar uzundu. Kapıyı açmış, hatta kolu aşağı indirmiş olsa beyaz parlak metal Rakel'in boynunu tam çenesinin altından kesecekti. Rakel gözlerini kırpmadan sadece Harry'e bakıyordu. Seyiren yüz kasları öfke ve saf bir korkunun arasında gidip geliyordu. İlmek zarar görmeden başından çıkarmak için fazlaca dardı. O yüzden neredeyse dik bir halde sarkarak boynunu saran o öldürücü parlaklığa değmemek için başını olabildiğince aşağıda tutuyordu. Rakel önce Harry'e, sonra yere, sonra yine Harry'e baktı. Harry anlamıştı. Griye dönmüş kar yığınları parkeyi kaplayan suyun içine gömülmüştü bile. Kardan adam eriyordu. Hem de hızla. Harry ayağını duvara iyice oturttu ve demir çubukları var gücüyle salladı. Yerlerinden kımıldamadıkları gibi umut verecek bir gıcırtı bile çıkarmadılar. İncelerdi ama ahşap duvarın içine sımsıkı saplanmışlardı. Odanın içindeki silüet sallanıyordu. "Dayan!" diye bağırdı Harry. "Geliyorum." Yalan söylemişti. Demir bir levye olmadan bu çubukları bükmek bile imkansızdı. Kesmek için de vakit yoktu. Rakel'in hasta ruhlu babasına lanet okudu. Kolları ağrıyordu. Garaj yoluna sapan ilk aracın kulakları sağır eden sirenini işitti. Etrafına baktı. Delta'nın özel araçlarından biriydi. Geniş ve zırhlı bir Land Rover'dı. Yolcu koltuğundan kurşun geçirmez yeşil yelekli bir adam atladı. Aracın arkasında siper aldı ve telsizini ağzına götürdü. Harry'nin telsizi çıtırdadı. "Hey!" diye bağırdı Harry. Adam şaşırarak sağına soluna bakındı. "Yukarıdayım şef." Gunnar Hagen aracın arkasına doğrulurken bir polis aracı tepesine dönen mavi ışıkta savrularak evin önüne geldi. "Eve girelim mi?" diye bağırdı Hagen. "Hayır, onu bağlamış. Siz sadece..." "Sadece ne?" Harry başını kaldırıp baktı. Aşağıdaki şehri değil, tepenin en yukarısındaki Holmenkollen atlama kulesinin ışıklarını izledi. "Sadece ne Harry?" "Sadece bekleyin." "Bekleyelim mi?" "Düşünmem gerek." Harry alnını soğuk demirlere dayadı. Kolları sızlıyordu. Ağırlığının çoğunu bacaklarına vermek için dizlerini büktü. İlmeğin bir kapatma düğmesi olmalıydı. Muhtemelen plastik sapında. Pencereyi kırıp odanın içine ayna takılmış uzun bir sırık uzatmaya geçirdi aklından. Ama hiçbir şeyi hareket ettirmeden kapatma düğmesine nasıl basacaktı ki? Ya yapamazsa? Harry şah damarını koruyan incecik deriyi ve yumuşak dokuyu düşünmemeye çalıştı. Onun yerine yapıcı fikirlere odaklanmaya ve kulaklarına bir an önce içeri girip kontrolü ele almasını haykıran o panik duygusunu duymazdan gelmeye çalıştı. Kapıdan giremezlerdi. Daha doğrusu açarak giremezlerdi. Ama kapının panelini kesebilirlerdi. Onlara tek gereken bir elektrikli testereydi. Peki kimde elektrikli testere olurdu ki? Elbette Holmenkollen denen bu lanet semtin tüm evlerinde. Ne de olsa hepsinin bahçelerinde adeta birer ladin ormanı vardı. "Komşunun evinden hemen bir elektrikli testere alın," diye bağırdı Harry. Önce aşağıda birinin koştuğunu duydu. Sonra da yatak odasından gelen su sesini. Kalbi duracak gibi oldu. İçeri baktı. Dev kardan adamın sol tarafı artık yoktu. Gövdeden koparak suya düşmüştü. Kardan adam çöküyordu. Rakel'in tepeden tırnağa kadar titreyen bedeniyle dengede durmak için çırpındığını, gözyaşı biçimindeki beyaz dar ağacı ilmeğine değmemeye çalıştığını gördü. Asla testereyle o kapıya varamayacaklar ve o deliği açamayacaklardı. Hagen. Harry kendi sesinde acı dolu bir histeri işitti. Polis arabasında çekme alatı olması lazım. Onu buraya at ve Land Rover'ın arkasını duvara yasla. Harry aşağıdaki konuşmaların uğultusunu duydu. Kulağına Land Rover'ın motorunun ve açılan bir bagajın sesi geldi. Yakala. Harry bir elini bıraktı ve arkasına bakınca üzerine doğru gelen sarılmış bir halat gördü. Karanlığı içine çekti, halatı bir ucundan yakaladı ve gerisinin açılmamış bir halde tok bir sesle yere düşmesine izin verdi. Öteki ucunu çekme demirine bağlayın. Halatın elinde duran ucunda büyük bir kanca vardı. Şimşek gibi bir hızla kancayı çubukların penceresinin ortasındaki bileşim yerine geçirdi ve kilidini kapattı. Hızlı kelepçe takmadaki ustalığı işe yaramıştı. Odadan bir su sesi daha geldi. Harry daha fazla bakmadı, bir anlamı yoktu. "Şimdi!" diye haykırdı. Demir çubukları merdiven gibi kullanarak iki eliyle su oğlunun kenarına tutunup kendini çatıya atarken Land Rover'ın devrinin giderek yükseldiğini duydu. Göğsünü kiremitlere dayayıp gözlerini kapadı ve motorun vitese geçişini, devrin azalışını ve demir çubukların inleyişini dinledi. Çubuklar daha çok inledi. Sonra daha da çok. Hadi ama diye içinden geçirdi Harry. Zamanın düşündüğünden daha yavaş aktığını farkındaydı. Ama yine yeterince de yavaş değildi. Artık bir kırılma sesi beklerken motorun sesi birden vahşi bir iniltiye dönüştü. Kahretsin. Harry, Land Rover'ın lastiklerinin çaresizce yerlerinde döndüğünü anladı. O anda aklına bir fikir geldi. Dua edebilirdi. Ne var ki Tanrı'nın çoktan karar verdiğini, kaderinin çizildiğini, kurtuluş biletinin kara borsaya düştüğünü biliyordu. Rakel olmadan ruhunun o kadar para etmeyeceğini de. Asfalt üzerindeki lastiğin azalan devrin ve sızlanan demirlerin sesini işittiği saniye aklındakiler silinip gitti. Aracın geniş ve ağır tekerlekleri asfalta nihayet tutundu ve o beklenen çatırdı geldi. Motor son kez kükreyerek sustu. Bir saniyelik kısa bir sessizlik oldu. Ardından da aşağıdaki Land Rover'ın tavanına düşen demirlerin kof gürültüsü geldi. Harry kendini yukarı çekti. Sırtı bahçeye dönük bir halde su oluğunun ucunda dikildi ve oluğun kopmak üzere olduğunu hissetti. Sonra çömeldi. Oluğu iki eliyle kavradı ve ayağını duvara dayayarak kendini itti. Oluktan pencereye doğru bir sarkaç gibi sallandı. Vücudunu bir çakı gibi bükerek ayaklarını öne uzattı. Pencerenin eski, ince camı Harry'nin botlarının altında sönük bir kırılma sesiyle aşağıya indi. Saniyeden bile kısa bir an için Harry bahçeye mi, pencerenin tırtıklı camdan dişlerinin üzerine mi yoksa yatak odasına mı düşeceğini kestiremedi. Sigortanın patlamasına benzer bir sesle beraber her yer karardı. Harry bir hiçliğin ortasında hiçbir şey hissetmeden ve hatırlamadan kendisi de bir hiçmiş gibi süzüldü. Işık geri geldiğinde tek düşündüğü o hiçliğe dönmek istediği oldu. Tüm vücuduna acı yayılıyordu. Buz gibi bir soğuk suyun içinde sırt üstü yatıyordu. Ölmüş olmalıydı herhalde. Tepesinde kan kırmızı elbisesiyle bir melekle karanlıkta parlayan halesini görüyordu çünkü. Sesler yavaş yavaş geri geldi. Kazıma sesleri, soluk sesleri. Sonra o şekli bozulmuş suratı, dehşeti, sarı bir topla dolu ağzı, kara tırmanmaya çalışan ayakları gördü. Gözlerini kapamak istedi o an. Hafif bir inlemeye benzer bir ses vardı. Islak karlar dağılıyordu. Harry daha sonrasında o an gerçekten neyin olduğunu hatırlayamayacaktı. Aklında kalan, deriyi yakan ilmeğin mide bulandırıcı kokusu olacaktı. Ayağa kalktığında kardan adam çöktü. Raquel ona doğru düştü. Harry sağ elini kaldırdı ve Raquel'i yukarıda tutmak için sol kolunu Raquel'in bacaklarına doladı. Artık çok geç olduğunu biliyordu. Etin cızırtısı kulaklarını, tatlı ve yağlı bir koku burun deliklerini dolduruyordu. Yüzünden kan sızıyordu. Başını kaldırdı. Sağ eli kor gibi parlayan ilmekle Raquel'in boynu arasındaydı. Boynun ağırlığı elini beyaz ve sıcak tele doğru itiyor, parmakları dilimleyicide kesilen bir haşlanmış yumurta gibi tel tarafından kemiriliyordu. Parmaklarının işi bittiğinde sıra Raquel'in boğazına gelecekti. Elinin acısı başlangıçta gönülsüzce, sonra kararlı bir şekilde çalar saate indirilen çelik bir çekici hatırlatırcasına geç ve sönük ulaştı beynine. Var gücüyle doğrulmaya uğraştı. Sol elini boşa çıkarmalıydı. Gözleri kan yüzünden bir şey göremese de Raquel'i kaldırıp omuzlarını oturtmayı başardı. Ve boş elini başının üzerinde yükseltti. Parmak uçlarında Raquel'in tenini ve kalın saçlarını hissetti. İlmek tenini yakmaya ve kesmeye devam ederken sonunda sert plastiğe ulaştı. Parmakları sapın üzerinde minicik bir kol buldu ve sağ itti. Ama tel gerilmeye başlayınca hemen eski yerine getirdi. Sonra başka bir düğme buldu ve bastı. Odayı dolduran tüm sesler yok oldu. Işıklar gidip gelmeye başladı. Harry yeniden bilincini kaybetmek üzere olduğunu anladı. Nefes alması gerektiğini düşündü. Önemli olan beynine oksijen gitmesiydi. Ama dizleri teslim bayrağını çekmişti. Tepesindeki beyaz parlaklık yerini önce kırmızıya bıraktı. Sonra da giderek karardı. Arkasında botlarla kırılan cam sesleri duydu. "Onu tuttuk," dedi bir ses. Harry kan kırmızısına çalan suyun içinde etrafında kar yığınları ve artık kullanılmayan plastik kelepçelerle diz çöktü. Kafası yeterince elektrik alamayan bir alet gibi gidip geliyordu. Arkasında birisi bir şeyler söyledi. Ne dediğini bölük pörçük duyabildi. Havayı içine çekti ve inledi. "Ne?" "Yaşıyor," diye tekrarladı ses. Sesler yavaş yavaş geri gelerek sabitlendi. Görüşü de. Arkasını döndü. Siyahlar içinde iki adam Raquel'i yatağa yatırmış ellerini çözmüştü. Harry'nin midesindekiler uyarı bile vermeden boğazına geldi. İki kez öğürdükten sonra içinde ne varsa çıkardı. Suda yüzen kusmağa baktı ve içinden kahkahalarla gülmek geldi. Çünkü diğer şeylerle birlikte bir parmak da kusmuş gibiydi. Emin olmak için sağ elini kaldırdı. Parmağının kanayan kökünü gördü. Suda yüzen parmak ona aitti. "Oleg!" Raquel'in sesiydi bu. Harry bir plastik kelepçe aldı. Orta parmağının köküne sardı ve elinden geldiğince sıktı. İşaret parmağı da kemiğe kadar kesilmişti. Ama neyse ki hala yerinde duruyordu. Ayağa kalkıp yatağa gitti. Yorganı Raquel'in üstünü örttü ve yanına oturdu. Raquel şok içindeki iri ve siyah gözleriyle ona baktı. İlmeğin boynunun her iki yanında değdiği yerlerden kan sızıyordu. Harry hala sağlam olan sol eliyle onun elini tuttu. Oleg diye tekrarladı Raquel. O iyi dedi Harry. Raquel elini sıkınca aynı şekilde karşılık verdi. Karşı evde. Geçti artık. Raquel'in gözlerini odaklamaya çalıştığını gördü. Söz ver diye fısıldadı Raquel zor duyulan bir sesle. Söz veriyorum. Tanrı'ya şükürler olsun. Kadın bir kez hıçkırdı. Yüzünü Harry'nin ellerine gömdü ve ağlamaya başladı. Harry yaralı eline baktı. Ya kanaması durmuş ya da artık kan kalmamıştı. Sakince Matthias nerede diye sordu. Raquel ellerini yüzünden çekti ve ona baka kaldı. Daha şimdi bana söz ver. Nereye gitti Raquel? Bilmiyorum. Bir şey söyledi mi? Raquel dedektifin elini sıktı. Şimdi gitme Harry. Eminim senin yerine gidecek başka biri. Ne söyledi? Raquel'in irkilmesinden sesinin biraz yüksek çıktığını anladı. Artık bittiğini ve bu işi bir sonuca bağlayacağını söyledi Raquel. Gözlerini yeniden yaşlar dolarken. Ölümün bile yaşama saygısı olmalıymış. Yaşama saygı mı? Bu kelimeleri mi kullandı? Raquel başını salladı. Harry elini çekti, ayağa kalktı ve pencereye yürüdü. Karanlık gökyüzünü inceledi gözleri. Kar durmuştu. Oslo'nun hemen hemen her yerinden görünen ışıklı abidesine baktı. Atlama kulesine. Tepenin simsiyah sırtında beyaz bir virgüle benziyordu. Ya da noktaya. Harry, Raquel'in yatağına döndü. Eğilip alnına bir öpücük kondurdu. Nereye gidiyorsun? Diye fısıldadı Raquel. Harry kana bulanan elini kaldırdı ve gülümsedi. Doktoru görmeye. Odadan çıktı, merdivenleri sendeleyerek indi. Bahçenin soğuk ve beyaz karanlığına çıktı. Ama mide bulantısı ve baş dönmesi yakasını bırakmadı. Hagen, Land Rover'ın yanında cep telefonuyla konuşuyordu. Harry onu arabayla götürmelerini istediğinde konuşmasını yarıda kesip başını salladı. Harry arka koltuğa geçti. Raquel'in neden Tanrı'ya şükrettiğini düşündü. Şükretmesi gerekenin Tanrı olmadığını bilmiyordu elbette. Tanrı sadece ona teklif edilenini kabul etmişti o kadar. Ve geri ödeme vakti artık gelmişti. Şehir merkezine mi? Diye sordu arabayı kullanan polis. Harry başını iki yana salladı ve tepeyi işaret etti. Sağ işaret parmağı, baş parmağı ile yüzük parmağı arasında garip bir biçimde yalnız kalmıştı. Bölüm 36, 21. gün, kule. Raquel'in evinden Holmenkollen atlama kulesine gitmek 3 dakika sürdü. Tünelin içinden geçerek hediyelik eşya dükkanlarının arasındaki manzara izlenen burna park ettiler. Atlama rampası iki ayağın arasından çıkan ve 100 metre aşağıdaki bir düzlüğe dökülen donmuş beyaz bir şelale yandırıyordu. Burada olduğunu nereden biliyorsun diye sordu Hagen. Çünkü kendisi söyledi dedi Harry. Bir buz pateni pistinin kenarında oturuyorduk. Günün birinde hayatla işi bittiğinde ve ölecek kadar hastalandığında bu kuleden atlayacağını söyledi. Yaşama saygı olarak. Harry ışıklı kuleyi ve üzerlerindeki siyah gökyüzüne doğru yükselen hizalanma rampasını işaret etti. Unutmayacağımı biliyordu. Gunnar Hagen kulenin tepesine tünemiş karanlık cam kafese bakarken delice diye fısıldadı. Kelepçeni ödünç alabilir miyim diye sordu Harry arabayı süren polise dönerek. Sende zaten var dedi Hagen. Harry'nin sağ bileğinde takılı duran kelepçeyi başıyla göstererek. Kelepçenin diğer yarısı boştaydı ve açıktı. Harry iki tane istiyorum dedi. Ve şoföre deri kılıfın içindeki kelepçeyi istedi. Bana yardım eder misin? Bir iki parmağım eksik de. Hagen şoförün kelepçesini Harry'nin diğer bileğine takarken başını iki yana salladı. Tek başına gitmenden hiç memnun değilim. Beni korkutuyorsun. Orada hepimize yer yok ve onunla konuşabilirim. Harry Katrin'in silahını çıkardı. Üstelik yanında bu da var. Beni asıl korkutan da o zaten Harry. Dedektif Hall amirine kısa bir bakış attı ve hiç beklemeden yana dönüp sağlam eliyle arabanın kapısını açtı. Polis memuru kulenin asansörüne ulaşmak için içinden geçilmesi gereken kayak müzesinin girişine kadar Harry'e eşlik etti. Kapıyı kırarak açmak için yanlarına bir levye almışlardı. Ama girişe yaklaştıklarında fenerin ışığı bilet kişisinin yanında yere saçılmış olan cam parçalarını aydınlattı. Müzenin içinde bir yerlerden ulumaya benzeyen inişli çıkışlı zayıf bir alarm sesi geliyordu. Pekala demek ki adamımız burada dedi Harry. Tabancasının belinde durduğunu kontrol ederek. Başka bir polis aracı gelir gelmez arka çıkışa iki adam yerleştirin. Harry feneri aldı. Müzenin karanlığına adımını attı ve her birinin altında Norveçlerin ne kadar muhteşem bir millet olduğuyla övünen kısa yazıların bulunduğu Norveçli kayak şampiyonlarına, Norveç bayraklarına, Norveç'e has kayak mumlarına, Norveç krallarına ve Norveç veliaht prenseslerine ait afişlerin ve resimlerin yanından hızla geçti. Harry bu müzeye neden hiç tahammül edemediğini hatırladı. Asansör müzenin arka tarafındaydı. Dar, kapalı bir asansördü. Kapısına baktı. Vücudundan soğuk derler boşaldığını hissetti. Kapının yanında çelikten bir merdiven vardı. 8 kat çıktıktan sonra bu kararından pişman oldu. Baş dönmesi ve mide bulantısı geri gelmişti, öğürüyordu. Metal basamaklarda adım attıkça ayak sesleri merdiven boşluğunda yankılanıyor, bileklerinde sallanan kelepçeler trabzana vurdukça müziğe benzer bir ritim çıkarıyordu. Kalbi adrenalin pompalayarak bedenini harekete geçirmeye hazırlıyor olmalıydı o anda. Fakat yapmıyordu. Harry fazla bitkin, fazla tükenmişti belki. Ya da her şey zaten bittiğini bildiği içindi. Oyun sona ermişti, sonuç belliydi. Harry çıkmaya devam etti. Ayaklarını vura vura çıkıyordu. Adımlarının her yerden işitildiğinin farkındaydı. Ama sessiz olmak umurunda bile değildi. Merdiven doğruca karanlık bir kafese çıktı. Harry fenerini kapattı ve başı zeminin yukarısına çıkar çıkmaz yüzünde buz gibi bir esinti hissetti. Ayın cansız ışığı odaya vuruyordu. Dört yanı cam duvarlarla ve turistlerin Oslo manzarasının tadını çıkarırken ya da hızlanma rampasından aşağı kaymanın nasıl bir his olduğunu düşünürken hem korku hem de neşeyle tutundukları çelik korkuluklarla kaplı 4 metrekarelik bir yerdi. Kimisi kuleden düştüklerini, evlere doğru uçup aşağılarındaki ağaçların arasında paramparça olduklarını düşünüyor olmalıydı. Harry son basamağa da çıktıktan sonra aşağıda ışıktan bir battaniye gibi uzanan şehri izleyen bir karaltı gördü. Korkuluğun üzerinde soğuk havanın içeri dolduğu açık ve geniş pencerenin boşluğunda oturuyordu. Güzel değil mi? Matthias'ın sesi sakin, neredeyse mutlu gibiydi. Manzarayı kastediyorsan evet öyle. Manzarayı kastetmiyorum Harry. Matthias'ın ayaklarından biri dışarı sarkıyordu. Harry ise merdivenin yanında duruyordu. Onu hanginiz öldürdü Harry? Sen mi yoksa kardan adam mı? Sence? Bence sen. Sonuçta akıllı bir adamsın. Sana güveniyordum. Berbat bir his değil mi? Elbette hayatta en çok sevdiğin insanı öldürdüğün zaman bunun güzelliğini algılaman çok zor. Şey dedi Harry bir adım yaklaşarak. Bu hissi iyi bildiğini pek sanmıyorum. Öyle mi? Matthias başını pencerenin çerçevesine dayadı ve güldü. Öldürdüğüm ilk kadını dünyadaki her şeyden çok seviyordum. O zaman neden yaptın? Harry sağ elini arkaya götürüp tabancasını kavrarken bıçak saplanmış gibi bir acı duydu. Çünkü annem yalancının ve kaltağın tekiydi, dedi Matthias. Harry elini ona götürdü ve tabancayı doğrulttu. İn oradan Matthias, ellerini davaya kaldır. Matthias dedektifi meraklı bakışlarla süzdü. %20 ihtimalle senin annenin de öyle olabileceğini biliyor muydun Harry? Sen de %20 ihtimalle bir sürtüğün oğlu olabilirsin. Öyle olsaydı ne yapardın? Dediğimi duydun Matthias. Senin için durumu kolaylaştırayım istersen Harry. Birincisi dediğini yapmayacağım. İkincisi şu anda ellerimi göremiyorsun. Yani silahlı olabilirim. O yüzden vur gitsin. Aşağı in. Raquel'de bir kaltaktı Harry. Oleg de o kaltağın oğlu. Onu öldürmemi sağladığın için bana teşekkür etmelisin. Harry silahı sol eline geçirdi. Kelepçelerin boştaki yaraları birbirlerine vurdu. Mantıklı düşün Harry. Beni tutuklarsan akıl sağlığımın yerinde olmadığına karar verecekler. Bir psikiyatri bölümünde birkaç sene misafir edecekler ve serbest bırakacaklar. Vur beni hemen şimdi. Ölmek istiyorsun dedi Harry ona daha da yakınlaşarak. Çünkü zaten sklodermadan öleceksin. Matthias elini pencerenin çerçevesine vurdu. Bravo Harry. Demek kanımdaki antikorlarla ilgili söylediklerimi inceledin. İdara sordum. Sonra da sklodermanın ne olduğunu araştırdım. Bu hastalıktan mustaripsen kendine başka bir ölüm seçmek kolay olmalı. Örneğin güya başyapıtın olan şeyi taşlandıracak özel bir ölüm. Beni küçük gördüğünü farkındayım Harry. Ama günü geldiğinde sen de anlayacaksın. Neyi anlayacağım? İkimizin aynı olduğunu Harry. İkimizin de hastalıklarımızla savaştığını. Ama onların asla kökünü kazıyamayacağımızı bil. Ve tüm zaferlerimiz geçici. O yüzden tek savaşımız bu hayattaki görevlerimiz. Ve benimki burada sona eriyor. Beni vurmak istemiyor musun? Harry Matthias'la göz göze geldi. Ardından tabancayı elinde çevirdi ve kabzasını Matthias'a uzattı. Kendin yap hadi herif. Matthias'ın yüzü asıldı. Harry'nin yaşadığı tereddütü ve kuşkuyu gördü. Sonra yüzünde giderek bir gülümseme belirdi. Nasıl istersen. Matthias korkuluktan uzanıp silahı aldı. Silahın çelik yüzeyini okşadı. Çok büyük bir hata yaptın dostum dedi ve tabancayı Harry'e doğrulttu. Seninle güzel bir nokta koyacağım Harry. Eserim böylece asla unutulmayacak. Harry namlunun karanlık ağzına bakarak horozun çirkin ve minik başının havaya kalkışını izledi. Birden her şeyin yavaşladığını ve odanın dönmeye başladığını görür gibi oldu. Matthias nişan aldı. Harry de öyle. Ve sağ kolunu öne savurdu. Matthias tetiği çekerken kelepçe havada cılız bir vızıltıyla hedefine doğru uçtu. Kelepçenin açık yarısı metalik bir şıkırtıyla Matthias'ın bileğine geçtikten sonra kuru bir kilit sesi duyuldu. Raquel kurtuldu dedi Harry. Başaramadın seni sapık piç kurusu. Harry Matthias'ın gözlerinin büyüdüğünü gördü. Sonra da kısıldığını. Boş gözlerle ateş etmeyen tabancaya ve onu Harry'e bağlayan bileğindeki kelepçeye baktı. Mermi. Mermileri çıkarmışsın. Harry başını iki yana salladı. Catherine Bratt asla silahına mermi koymazdı. Matthias başını kaldırıp dedektife baktı. Arkaya eğildi. O zaman hadi gel. Ve kendini aşağı attı. Harry birden büyük bir güçle öne doğru çekildi ve dengesini kaybetti. Durmaya çalıştıysa da Matthias çok ağırdı. Kendisi ise et ve kan kaybeden sönmüş bir devdi. Korkuluğun üzerinden kayıp pencereye ve boşluğa sürüklenirken bağırdı. Boşta duran sol elini başının üzerine ve geriye doğru atarken gözünün önüne bir masanın ayağı ve Chicago'da Cabrini Green'de penceresiz pislik içinde bir kiralık odada tek başına otururkenki hali geldi. Metalin metale vurma sesini işittikten sonra kendisi gecenin karanlığının boşluğuna bıraktı. Oyun asıl şimdi başlıyordu. Gunnar Hagen gözlerini atlama kulesinin tepesine dikti. Ama yeniden başlayan kar yüzünden görüş engelleniyordu. Telsizini dudaklarına götürüp Harry diye tekrarladı. Orada mısın? Düğmeyi bıraktı. Tek duyabildiği hışırdayan yoğun bir hiçlikti. Kulenin yanındaki açık otoparkta şimdi dört polis aracı vardı. Ama az önce kuleden gelen bağırtı yüzünden herkes ne yapacağını şaşırmıştı. Düştüler dedi yanındaki polis. Cam kafesten düşen iki kişi gördüğüme eminim. Gunnar Hagen durumu kabullenir gibi eğdi başını. Nasıl ve neden olduğunu bilmiyordu. Ama bir an için hikayenin bu şekilde sona ermesinde absürt de olsa bir mantık, bir nevi kozmik denge varmış gibi geldi. Saçmaydı bu düşündüğü, deli saçması. Savrularak yağan kar yüzünden polis araçlarını görmede ağıt yakan kadınlar gibi çıkan acı dolu sirenlerinden geldiklerini anlayabiliyordu. Ayrım sonu sayfa 494. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Land Rover. LANDROVER